Ayrım 10.
İşte üst üste binmek budur. Artık beyinleri üzerinden sevişiyorlar ve o yüzden de pornografi ve hayaller önem kazanıyor. Sevgilinle sevişirken bile aslında hayalinde güzel bir aktrisi canlandırıyor olabilirsin. Ancak o zaman sevgiline karşı cinsel arzu duyuyorsun. Yani aslında o anda sevgilinin bir varlığı yok. Bu bir çeşit mastürbasyondur. Sen onunla sevişmiyorsun. Aslında orada olmayan biriyle sevişiyorsun. Kafanın içindeki fantazilerle. Din baskısı bütün merkezlerini karıştırmıştır. Merkezlerinin birbirinden ayrı olduğunu görmek bile zorlaşmıştır. Ve bu merkezler ancak kendi alanlarında işlediği zaman her şey yerine oturmuş olur. Bir merkez başkasının alanına girdiği zaman sorun çıkmaya başlar. O zaman bütünlüğünde karışıklık oluşmaya başlar. Neyin ne olduğunu bilemezsin. Kendi merkezinde işleyen seks aşılabilir, ancak kafada işliyorsa aşılamaz. Beyinde kendisine sahte bir merkez yaratmıştır. Şöyle bir hikaye duydum. Azizlerin zaman zaman dünyayı ziyaret etmesine izin veriliyormuş. Aziz Teresa ana uzun zamandır Hollywood'u ziyaret etmek istiyormuş. Ancak çizelgeyi hazırlamakta olan Cebrail, film enstitüsünün başkentini ziyaret eden bir kişi Aziz bile olsa etkilenip zarar göreceğini düşünüyormuş. Ancak zamanla Aziz Teresa Cebrail'i kendine bir zarar gelmeyeceğine ikna etmiş ve dünyaya inen ilk bulutla aşağı inmiş. Haftalar aylara dönüşmüş ve dünyadan bir haber çıkmamış. O yüzden artık endişelenmekte olan Cebrail Los Angeles'ı telefonla aramış. Sonunda bağlantı kurulmuş. Telefon çalmış ve karşı tarafta açan kişi konuşmuş. Ben Teroş. Kim arıyor? Cebiş, hayatım. Sesini duymak ne kadar güzel. Senin aziz dediğin kişiler sadece dünyadan uzak duruyor. Hepsi bastırılmış varlıklardır. Eğer karşılarına fırsat çıkarsa senden daha alt seviyeye düşeceklerdir. Onlar bir şekilde kendilerini durduruyor. Çünkü cehennem korkusu ve cennete girme açgözlülüğünü onları frenliyor. Ancak korku ya da açgözlülük yüzünden neyi bastırırsan o şey orada kalır. Sadece orada kalmakla kalmaz, doğasını kaybeder, sapıklaşır ve bilinç ile bilinçaltının derinliklerine inmeye başlar. O zaman onu söküp atmak çok daha zor olur. Gurdjieff bir sufiydi. Bütün öğrencisi sufi ustalarından geliyordu. O, batı dünyasına bu merkezleri birbirinden ayıracak ve her merkezin kendi alanında işlemesini sağlatacak metotları getirdi. Kafa sadece muhakeme söz konusu olduğu zaman işlemeli. Hepsi bu. Hiç izledin mi? İnsanlar bazen seni sevdiğimi düşünüyorum diyor. Seni sevdiğimi düşünüyorum mu? Sevginin düşünceyle hiçbir ilgisi yoktur. Beni sevdiğini nasıl düşünebilirsin? Ama bu insanlar doğrudan kalple sevmeyi bilmiyor. Kalbin bile akıl merkezinden geçmesi gerekiyor. Sadece seni seviyorum diyemiyorlar. Kalpten konuştuğun zaman dile ihtiyaç yoktur. Beyninden konuştuğun zaman ise sadece dil aracılığıyla konuşarak bir şeyler ifade edebilirsin. Beynin başka bir şekilde bir şey ifade etmesi mümkün değildir. İzle ve gözlemle. Bırak kafan muhakeme olarak çalışsın. Bırak duyguları kalp yönetsin ve bırak seks merkezinde çalışsın. Bırak her şeyi kendi tarzıyla işlesin. Farklı mekanizmaların birbirine karışmasına izin verme. Aksi halde içgüdülerin laçkalaşmış olur. İçgüdü doğal, tabusuz, içten ve çekingenlikten uzak olduğu zaman bedeninde bir netlik, bir uyum olur. Organizmanın melodisi ortaya çıkar. Beşinci katman olan bastırılmış duygu erkeklerin uzman olduğu bir alandır. Altıncı katman ise bozulmuş sezgidir. Biz bu sezgi denen olgunun farkında değiliz. Sezgi gibi bir şeyin varlığını bilmiyoruz. Çünkü sezgi altıncı katmandır. Üstündeki beş katman o kadar kalın ki insan altıncısını hissetmiyor bile. Sezgi mantık yürütmeden tamamen farklı türde bir olgudur. Mantık tartışır. Mantık bir sonuca ulaşmak için muhakeme denen bir süreci yaşar. Sezgi ise sıçrar. Bu bir kuantum sıçramasıdır. Herhangi bir süreci yoktur. Hiçbir işlem yapmadan doğrudan sonucu atlar. Birçok matematikçi işlemin kendisini yapmadan her türlü matematik problemini çözebiliyor. Onların sezgisi çalışıyor. Sen problemi söylerken daha tamamlamadan bile sonuç ona gelir. Hiçbir süre aralığı bulunmaz. Sen problemi söylediğin ve bitirdiğin an ve hatta bazen bitirmeden önce sonuç gelmiştir. Matematikçiler her zaman bu olgu karşısında şaşırmıştır. O insanlar bunu nasıl yapıyor? Eğer bir matematikçi bir problemi işlemleriyle yapsaydı, 3 saat, 2 saat ya da 1 saat sürerdi. Bir bilgisayar bile birkaç dakikada çözüyor. Ama bu insanlar 1 saniyede yanıtlıyor. Sen soruyu bitirince hemen cevabı veriyor. Yani matematikte sezgi artık kabul edilmiş bir gerçektir. Mantık işe yaramadığı zaman sadece sezgi çalışır ve bütün bilim adamları en büyük keşiflerinin mantıkla değil, sezgiyle ortaya çıkmış olduğunun farkındadır. Madame Curie belirli bir olgu için 3 yıldır çalışıyordu ve sorunu birkaç yönden çözmeye çalışıyordu. İzlediği bütün yöntemler başarısız oldu. Bir gece çok yorgun bir şekilde yatağa gitti ve bir karara vardı. Bu olay tıpkı Buda'nın yaşadıklarına benzer. O gece karar verdi. Artık bu kadarı yeter. 3 yılımı boşa harcadım. Bu ümitsiz bir arayışa benziyor. Artık bir son vermeliyim. O gece arayışını bıraktı ve uyudu. Geceleyin uykusunda ayağa kalktı, masaya gitti ve cevabı yazdı. Sonra tekrar yatağına döndü. Sabah olunca bu olayı hatırlamıyordu. Ama cevap masanın üstündeydi. Başka kimse odaya girmemişti. Hem zaten odada başkası olsa bile cevabı bilmesi mümkün olamazdı. Çağının en büyük beyinlerinden biri olan Madame Curie tam 3 yıldır bu problem üzerinde çalışıyordu. Etrafta kimse yoktu ama cevap oradaydı. Sonra daha yakından baktı. Bu kendi el yazısıydı. O anda rüyasını hatırladı. Gece rüyasında masada oturmuş bir şeyler yazdığını görmüştü. Sonra yavaş yavaş olay ortaya çıktı. Sonuca başka bir kapıdan geçerek ulaşmıştı. Bu kapı muhakeme yürütmek değil, sezgiydi. Bu da 6 yıl boyunca aydınlanmak için çabaladı ama yapamadı. Sonra bir gün çaba gösterme fikrini bıraktı. Bir ağacın altına uzandı ve sabah olunca aradığı şey gerçekleşmişti. Gözlerini açtığı zaman o bir samadhiydi. Ancak önce mantığın tükenmesi gerekiyordu. Sezgi sadece mantık tükendikten sonra işlemeye başlar. Sezginin bir işlemi yoktur. Sorundan çözüme anında atlar. O bir kestirmedir, anlık bir olaydır. Bir sezgiyi bozmuşuzdur. Erkeklerin sezgisi neredeyse tamamen yok olmuştur. Kadınların sezgisi o kadar kötü durumda değildir. O yüzden kadınların ön seziye sahip olduğu söylenir. Ön sezi, sezginin minik bir parçasıdır. İspat edilemez. Bir yere uçakla gideceksin, kadın gitmeyeceğini ve senin de gitmene izin vermeyeceğini söylüyor. Bir şeyin olacağını hissediyor. Şimdi bu mantıksızlıktır. Çok işin var, her şeyi planlamıştır ve gitmelisin. Ama kadın buna izin vermemektedir. Ertesi gün gazetede o uçağın kaçırıldığını ya da düştüğünü ve bütün yolcuların öldüğünü okursun. Kadın bunu nasıl bildiğini söyleyemez. Bunun imkanı yoktur. Bu sadece bir altıncı histir. İçinde oluşan bir duygu. Ancak o da bozulmuştur. O yüzden sadece bir anlık oluşur. Diğer 5 katman kaybolduğu zaman ve sen saplantılı fikirlerini geride bıraktığın zaman sonuçta sana her sonucun tek kapısının mantık olduğu öğretilmiştir. Bu saplantıdan kurtulduğun zaman bu mantık saplantısından sıyrılınca sezgi açılmaya başlar. O zaman sadece anlık bir his değil sürekli bir kaynağa dönüşür. Gözlerini kapatıp kendini sezgiye bıraktığın zaman hangi yöne gideceğini bilirsin. O 5 katman aşıldığı zaman içinde bir şey yükselir. Buna iç rehber diyebiliriz. Her zaman sezgi enerjinize girebilirsin ve her zaman doğru nasihat alırsın. Doğuda buna iç guru adını verirler. Sezgin işlemeye başladığı zaman gidip herhangi bir dış guruya herhangi bir şey sorma ihtiyacı duymazsın. Sezgi kendinle uyum içinde olmaktır. Tam bir uyum halidir ve bu uyumun içinde çözümler kendiliğinden çıkar. Beyninin kadınsı tarafını kullan. Zen ustası Gosho Hoyen şöyle derdi. İnsanlar bana Zen'in nasıl bir şey olduğunu sorduğu zaman onlara şu hikayeyi anlatıyorum. Babasının yaşlandığını gören hırsızın oğlu, babası emekli olduktan sonra aile işini devam ettirebilmek için ondan bu işin inceliklerini öğretmesini ister. Baba kabul eder ve o gece birlikte bir eve girerler. Büyük bir dolabı açarlar ve baba oğluna içeri girip elbiseleri almasını söyler. Oğlan içeri girdikten sonra baba dolabı kilitler ve bütün ev ayaklansın diye gürültü yaptıktan sonra sessizce kaçıp gider. Dolabın içinde kilitli kalan oğlan korkmuş ve öfkeli bir şekilde nasıl dışarı çıkacağını düşünmektedir. O sırada aklında bir şimşek çakar ve kedi gibi miyavlar. Aile hizmetçiye bir mum alıp dolabı incelemesini söyler. Kapı açıldığı an çocuk dışarı atlar, mumu üfleyip söndürür. Şaşkınlığa uğramış hizmetçiyi kenara itip kaçar. İnsanlar peşine düşer. Yolun kenarında bir kuyu fark eden oğlan kuyuya büyük bir taş atar ve sonra karanlıkta saklanır. Peşinden gelenler kuyunun etrafına toplanarak hırsızın boğuluşunu görmeye çalışır. Oğlan eve ulaştığı zaman babasına çok kızgındır ve ona yaşadıklarını anlatmaya çalışır. Ancak babası, "Bana detayları anlatmana gerek yok. Burada olduğuna göre bu sanatı öğrendin," der. Varlık tektir, dünya ise çokludur. Bu ikisinin arasında ise bölünmüş zihin bulunur. İkilemde kalmış bir zihin, tıpkı büyük bir meşe ağacı gibi. Gövdesi tektir ama sonra iki ana dala ayrılır. İlk çatallanma. Buradan binlerce farklı çatallanmalara gider ve dallar ortaya çıkar. Varlık tıpkı ağacın gövdesi gibidir. Tektir, bütündür. Zihin ise ağacın ikiye ayrıldığı ilk çatallanmadır. Orada ikileşir, diyalektik ortaya çıkar. Tez ve antitez, kadın ve erkek, yin ve yang, gündüz ve gece, tanrı ve şeytan, yoga ve zen. Bütün bu dünyevi ikilikler aslında zihinde oluşmuş ikiliklerdir. Bu ikiliğin altında ise varlığın tekliği bulunur. Eğer bu ikiliğin altına ulaşabilirsen o tekliği bulursun. Buna Tanrı de, Nirvana de, ne istersen de. Ama eğer yukarı gitmeye, ikiliğin üstüne çıkmaya çalışırsan milyonlarca dala ayrılırsın. Bu kavranması gereken en temel konulardan biridir. Zihin tek değildir. O yüzden zihinde gördüğün her şey aslında çifttir. Bu tıpkı bir prizmaya giren beyaz ışın gibidir. Anında yedi renge bölünür ve gökkuşağı ortaya çıkar. Prizmaya girmeden önce o tekti. Prizmadan geçerek bölünüyor. Beyaz renk kayboluyor ve gökkuşağının yedi rengi ortaya çıkıyor. Dünya bir gökkuşağı, zihin bir prizma ve varlık ise beyaz ışındır. Modern bilim çok önemli bir gerçeği ortaya çıkarttı. Bu 20. yüzyılın en önemli keşiflerinden biri. Bu keşif senin bir değil iki zihne sahip olduğundur. Beynin iki yarı küreye ayrılmıştır. Sağ lob ve sol lob. Sağ lob sol elle ilişkilidir. Sol lob ise sağ elle, çapraz. Sağ lob sezgiseldir. Mantıksız, muhakemesiz, şairane, platonik, yaratıcı, romantik, mistik ve dindar. Sol lob ise mantıklı, rasyonel, matematiksel, aristovari, bilimsel ve hesapçıdır. Bu iki lob sürekli çatışma halindedir. Dünyanın en temel siyasi mücadelesi senin içinde yaşanıyor. Dünyanın en büyük siyasi mücadelesi içindedir. Bunun farkında olmayabilirsin. Ancak farkına vardığın zaman yapılması gereken şeyin bu iki zihnin arasında olduğunu söyleyebiliriz. Sol el, sağ lob ile ilgilidir. Sezgi, hayal gücü, şiir, din vesaire. Ve sol el her zaman dışlanmıştır. Toplum sağlak insanların egemenliğindedir. Yani sol loblarını kullananların. Çocukların %10'u solak doğar ancak sağlak olmaya zorlanırlar. Solak doğan çocuklar temelde mantıksızdır, sezgiseldir. Matematik ve metodolojiye uzaktır. Toplum için tehlikelidirler. O yüzden toplum onların sağlak olması için çaba gösterir. Bunun aslında el konusu değil bir iç politika konusudur. Solak çocuk beyninin sağ lobunu kullanır. Toplum ise buna izin veremez. Bu tehlikelidir. O yüzden fazla güçlenmeden durdurulması gerekir. En başta bu oranın 50-50 olması gerektiği düşünülüyor. Solak çocuklar %50 ve sağlak çocuklar %50. Ancak sağlaklar o kadar uzun süre hakimiyet kurmuş ki bu oran %10, %90'a düşmüştür. Burada bulunanlar arasında bile birçok solak vardır. Ama belki bunun farkında değilsin. Sağ elinle yazıyor, bütün işlerini sağ elinle yapıyor olabilirsin. Ancak sen sağlak olmaya zorlanmış olabilirsin. Bu bir numaradır. Çünkü sağlak olduğun zaman sol lobun işlemeye başlar. Sol lob mantıktır. Sağ lob mantık ötesidir. Matematiksel olarak işlemez, sıçramalarla işler, sezgiseldir. Asil ama mantıksızdır. Eğer bu bölünmeyi anlarsan birçok şeyi anlarsın. Burjuva ve proletarya arasında. Proletarya her zaman beynin sağ lobunu kullanır. Fakir insanlar her zaman daha sezgiseldir. İlkel insanlara gidin, onların sezgileri daha güçlüdür. İnsanın fakirliği ile entelektüelliği doğru orantılıdır. Ve belki de fakirliğinin nedeni budur. Daha az bilgi sahibi olduğu için mantık dünyasında rekabet edemez. Dil konusunda daha az kıvraktır. Mantık ve hesaplama konusunda daha az kıvraktır. Neredeyse bir aptaldır. Belki o yüzden yoksuldur. Zengin insan ise beyninin sol lobunu kullanır. Daha hesapçıdır. Her konuda matematikseldir. Zeki, kurnaz ve mantıklıdır. Plan yapar. O yüzden zengin olmuş olabilir. Burjuvazi ve proletarya komünist bir devrimle kaybolamaz. Hayır, çünkü komünist devrim aynı insanlar tarafından yapılıyor. Rusya'yı Çar yönetiyordu, zihninin sol lobu ile yönetiyordu. Onun yerine geçen Lenin aynı tür bir insandı. Lenin'in yerine geçen Stalin ise bu türün daha katı bir örneğiydi. Devrim bir sahte devrimdir. Çünkü aslında aynı tür insanlar hükmediyor. Yöneten ve yönetilenler değişmemiştir. Yönetilenler her zaman sağ lobunu kullanan olmuştur. Yani dış dünyada yaptığınız hiçbir şey bir değişiklik yaratmıyor. Hepsi sahte. Aynı şey erkekler ve kadınlar için de geçerlidir. Kadınlar sağ lob insanlarıdır. Erkekler ise sol lob. Erkekler yüzyıllardır kadınlara hükmediyor. Artık birkaç kadın baş kaldırıyor. Ancak işin ilginç yanı, bunlar aynı tür kadınlar, hatta tıpkı erkekler gibiler. Rasyonel, tartışmacı, aristovari. Bir gün tıpkı komünist devriminin Rusya ve Çin'de yaşandığı gibi, bir yerde belki Amerika'da kadınlar başarılı olup erkekleri iktidardan indirebilir. Ancak kadınlar başarılı oluncaya kadar kadın, kadın olmaktan çıkacak, sol lob insanlarına dönüşecektir. Çünkü savaşmak için birinin hesapçı olması gerekir ve erkeklerle savaşmak için erkek gibi olmalısın, yani agresif. Bu agresiflik dünyanın dört bir yanındaki kadın özgürlüğü olaylarında görülür. Kadın özgürlük hareketinin parçası olan kadınlar çok saldırgandır. Bütün zarafetlerini kaybederler. Çünkü bu zarafet sezgiden gelir. Eğer erkeklerle savaşmak zorundaysan aynı numaraları öğrenmelisin. Eğer erkeklerle savaşacaksan aynı teknikleri kullanmalısın. Biriyle savaşmak çok tehlikelidir. Çünkü tıpkı düşmanın gibi olursun. İnsanlığın en büyük sorunlarından biri budur. Biriyle savaştığın zaman aynı teknikleri, aynı yöntemleri kullanman gerekir. Bu sayede düşmanı yenersin. Ancak düşman yenilinceye kadar sen tıpkı düşmanın gibi olursun. Stalin çarlardan daha çarvariydi. Diğer çarlardan daha gaddardı. Bu tabii ki böyle olmak zorundadır. Çarı devirmek için çok gaddar insanlara ihtiyaç vardır. Çarın kendisinden daha gaddar olan insanlara, ancak o zaman devrimci olabilirler, ancak o zaman üste çıkabilirler. O noktaya ulaştıkları zaman kendileri birer çar olur ve toplum aynı yolda devam eder. Sadece önemsiz şeyler değişir, ancak içteki aynı çatışma devam eder. Bu çatışma insanın içindedir. Orada çözülmediği takdirde başka bir yerde çözülemez. Politika senin içinde. Zihninin iki yarısı arasında küçük bir köprü vardır. Eğer bir kaza sonucu ya da fizyolojik bir hata sonucu, eğer o köprü yıkılırsa insan ikiye ayrılır. Bir kişi iki kişiye dönüşür. Bu durumda şizofreni ya da kişilik bölünmesi dediğimiz olgu yaşanır. Eğer köprü kırılırsa ki bu köprü çok narindir, o zaman ikiye bölünürsün. İki ayrı kişi gibi davranırsın. Sabah sevgi dolu olursun, akşam öfkeli ve bambaşka bir kişiliğe bölünürsün. Sabahı hatırlamazsın, nasıl hatırlayacaksın? O sırada başka bir zihin işliyordu ve kişi iki kişi olur. Eğer bu köprü güçlendirilirse bir noktadan sonra iki zihin kaybolur ve bir bütün olur. O zaman bütünleşme, o zaman kristalleşme ortaya çıkar. George Gardriff'in varlığın kristalleşmesi dediği şey, bu iki zihnin birleşmesinden başka bir şey değildir. İçindeki erkek ve kadının buluşması, yin ve yangın buluşması, sol ve sağın buluşması, mantık ve mantıksızlığın buluşması, Platon ve Aristo'nun buluşması. Zihin ağacındaki bu temel çatallaşmayı anlayabilirsen, içindeki ve çevrendeki bütün çatışmaları kavrarsın. Sana başka bir hikaye anlatayım. Almanlar arasında Berlin, Prusya kabalığı ve verimliliğinin merkezi olarak görülürken, Viyana, Avusturya nezaketi ve inceliğinden özüdür. Hikayede Viyana'yı ziyaret eden bir Berlinli kaybolur ve yol sorması gerekir. Bir Berlinli bu durumda ne yapar? Yanından geçen ilk Viyanalının yakasına yapışıp bağırır. Postane ne tarafta? Şaşıran Viyanalı dikkatlice Berlinli'nin elinin indirir, yakasına düzeltir ve nazik bir ifadeyle "Bayım, eğer vaktiniz varsa ve biliyorsanız bana postanenin yolunu tarif edebilir misiniz?" derseniz "Çok daha iyi olmaz mıydı?" diye sorar. Berlinli bir an için şaşkınlıkla ona bakar ve "Kaybolmayı tercih ederim." der ve yürüyüp gider. Aynı Viyanalı bir süre sonra Berlin'i ziyaret eder. Şimdi onun postaneyi bulması gerekmektedir. Bir Berlinli'ye yaklaşır ve nazik bir şekilde "Bayım, eğer vaktiniz varsa ve biliyorsanız acaba bana postanenin yerini tarif edebilir misiniz?" diye sorar. Berlinli makineli tüfek gibi yanıtlar. "İki sokak düz git, sağa dön, bir sokak yürü, caddeyi geç, tekrar sağa dön. Demiryolundan sola geç, gazeteciden sonra postaneyi görürsün." Viyanalı bu hızlı yol tarifinden bir şey anlamamasına rağmen yine de "Binlerce kez teşekkür ederim efendim." der. Ancak Berlinli öfkeli bir şekilde onun yakasına yapışır ve bağırır. "Teşekkürü boş ver, bana tarifi tekrar et." Erkek zihni Berlinlidir. Kadın zihni ise Viyanalı. Kadın zihninde zarafet, erkek zihninde verimlilik vardır. Ve tabii uzun vadede eğer sürekli bir çatışma varsa zariflik yenilmeye mahkumdur ve verimli zihin kazanacaktır. Çünkü dünya sevgi değil matematik dilini anlamaktadır. Ancak verimliliğin asaletinin önüne geçtiği zaman çok değerli bir şeyi kaybetmiş olursun. Kendi varlığınla olan iletişimini kaybedersin. Çok etkin biri olabilirsin ancak artık gerçek bir insan olamazsın. Bir makineye dönüşürsün, robot benzeri bir şeye. Erkek ve kadın arasında sürekli bir çatışma olduğu için asla ayrı kalamazlar. Tekrar ve tekrar ilişkiye geçmek zorundadırlar. Ancak birlikte de kalamazlar. Bu çatışma dışında değil, içindedir. Benim anlayışıma göre zihninin sağ ve sol lobları arasındaki bu iç kavgayı çözmediğin sürece hiçbir zaman huzurlu bir sevgi yaşayamazsın. Asla. Çünkü bu iç çatışma dışarıya yansıyacaktır. Eğer kendinle çatışıyorsan ve kendini bir sol lob olarak tanımlıyorsan, o zaman sürekli sağ lobunu baskı altında tutmaya çalışıyorsundur. Ve aynı şeyi aşık olduğun kadına da yapacaksındır. Eğer kadın sürekli kendi içindeki mantıkla çatışıyorsa, sürekli aşık olduğu erkekle çatışacaktır. Bütün ilişkiler çirkindir. Neredeyse hepsi. İstisnalar o kadar ki yok olduğunu söyleyebiliriz. Başlangıçta hepsi güzeldir. Başlangıçta gerçeği göstermezsin. Başlangıçta rol yaparsın. Ancak ilişki oturup sen rahatladığın zaman içindeki çatışma yüzeye çıkar ve ilişkine yansır. O zaman kavgalar başlar ve birbirinizi yıpratıp yok etmenin bin bir yolunu bulmaya çalışırsınız. İnsanlar bana gelip ilişkilerini nasıl derinleştirebileceklerini soruyor. Onlara önce meditasyonda derinleşin diyorum.